Merhaba, hoş geldiniz. Microsoft Azure başlangıç eğitimleri serimizin üçüncüsüne. Bugünkü eğitimimiz Microsoft Azure Platform as a Service, PaaS servislerimiz olacak. Hizmetlerimiz olacak. Bundan önceki eğitimleri toplamda 4 serilik bir eğitim olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Bu üçüncü eğitimimiz. Bundan önceki eğitimlerimize ait kayıtları şu andaki slaytta gördüğünüz aka.ms/mabe, yani Microsoft Azure başlangıç eğitimlerinin baş harfleri şeklinde hazırladım bu linki. aka.ms/mabe adresinden birinci ve ikinci bölüme ulaşabilirsiniz. Bu üçüncü bölümde kaydı elimize ulaşır ulaşmaz orada yayınlanmış olacak. Bu arada bugünkü webinarımızı normalde 1,5 ile 3 arasında yapıyorduk ama bugün bazı sebeplerden dolayı 12'ye almak durumunda kaldık. Umarım gönderdiğiniz e-mailler ulaşmıştır. Yine de ulaşamayan arkadaşlar için kaydedildiğini hatırlatmak isterim. Burada aka.ms/msdntr adresimize, yani MSDN Türkçe forumlarımıza gelip sorular sormaya başladınız. Teşekkür ederiz. Slide'ın sonunda tekrar hatırlatıyor olacağım bu eğitimin sonunda. Şimdi geri dönersek, ilk defa katılan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu eğitimi Microsoft Türkiye Developer Experience, DX takımı olarak hazırladık. Ben adım Faruk Çelik, Technical Evangelist olarak çalışıyorum Microsoft'ta. Azure'la ilgili olarak sadece uzmanlık alanım. Hemen başlayalım. Şimdi Platform as a Service aslında bir önceki Infrastructure as a Service kısımlarında birazcık PaaS'ın ne olduğundan bahsetmeye başlamıştık. Infrastructure as a Service, IaaS kısaca, IaaS ya da PaaS. Henüz Infrastructure as a Service lafının Türkçesini tam olarak oluşturamadık ya da Platform as a Service. O yüzden şu anda IaaS, PaaS diye gidiyoruz. Zamanla oturacaktır diye umuyorum bir şeyler. Birlikte karar vereceğimizi düşündüğüm kelimeler çıkacaktır umarım. Infrastructure as a Service dediğimiz şey de hatırlarsanız bir önceki eğitimde sanal makinelerden bolca bahsetmiştik. Bir de Azure Resource Manager kısmında hatırlarsanız yine virtual networkler, işte public IP'ler, storage account'lar gibi şeyler, servislerin bir araya gelmesiyle oluşan primitive servislerin olduğunu söylemiştik. Primitive'den kastım bu arada işin temeli anlamında. Platform as a Service dediğimiz şeyler ise Microsoft'un size hazır olarak verdiği sistemler, bir sanal makine yok ortada ve size bir hizmet veriliyor ve o hizmeti kullanarak siz uygulamanızı üzerine deploy ediyor ya da her neyse söz verilen hizmet kullanıyorsunuz. Şimdi bahsettiğimiz şey nedir? Özetle bu servis de sizin servisiniz olmuş oluyor. Şimdi bir uygulamanız var. Her neyse bu uygulama. Yani bir web uygulaması olabilir. Bir Windows web servis uygulamanız olabilir gibi bir uygulamanız, bir kodunuz var. Bu uygulamanızı bulutta çalıştırmak istiyorsunuz. Bu uygulamanızı çalıştırmak için ilk aklınıza gelen şey aslında sanal makine herhalde olacak galiba. Tamam, illaki bu bir makinede çalışacak, bir işletim sisteminde çalışacak. Ama özetle bazı kaynaklara ihtiyacınız var. Uygulamanızı buluta aktardığınızda aslında sizin PaaS sistemlerinde önemli olan şey sizin uygulamanızın kodundan ibaret. Yani yeni bir makinaları kurmak, etmekle uğraşmak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Platform as a Service dünyasından bahsederken. Ve çeşitli PaaS servislerinde çeşitli uygulamalar yazabilirsiniz. PaaS servislerimize örnekler verecek olursak, daha doğrusu PaaS servislerimiz sayesinde otomasyon yapabilirsiniz. Çeşitli uygulamanızın çeşitli versiyonlarını koyabilirsiniz. Continuous deployment, continuous integration dediğimiz, yani uygulamanızın kodlarını atıyorum bir Visual Studio Online'da, Visual Studio Team Systems'da tutuyorsanız buradan Direkt atıyorum her gece saat bilmem kaçta, gece 1'de, 2'de, 3'te, 5'te neyse devamlı ya da atıyorum hiç durmadan deployment yapabilirsiniz. Ya da orada buildlar yapılıp bu Azure'daki PaaS servisleri deploy etmeyi sağlayabilirsiniz. Özetle bu PaaS servislerinin amacı hızlı bir şekilde uygulamanızı çıkarmak ve çevik yazılım geliştirme yöntemlerini, metodolojilerini zaten kullanıyorsanız bu tür bir şeyin sizin için zaten çok çekici bir yöntem olacağını, PaaS'ın konuşmaya gerek yok. Ve işin enteresan, en önemli taraflarından bir tanesi de bu PaaS sistemi sizin düşünmemeniz, şöyle söyleyeyim, üstünde çalışan altyapı şeylerini düşünmeden sizin adınıza o PaaS sistemini çalıştıranların, ki burada Microsoft'tan bahsediyoruz, yeni versiyonlarını, patchlerini, buglarını vesairelerini düzelttikleri sizin adınıza ve sizin haberiniz bile olmadan bunların yapıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Okay. Azure'da sizin uygulamalarınız, yani kodlarınız dememiz lazım aslında. Azure'daki kaynaklarda IaaS, PaaS, SaaS olarak çalışmasından bahsediyoruz. Örnek verelim birkaç tane şu anda bu PaaS sistemleri. Örneğin web app'lerden bahsediyoruz. Logic app'lerden bahsediyoruz. Service bus'tan bahsediyoruz. Daha birçok örnek vereceğim arada konuştukça. Ve bunların bazılarından bugün bahsediyor olacağız. Çünkü çok fazla platform as a servisimiz var. Hemen aslında bu kadar konuşmaktansa ekranımı paylaşayım ve bir tane web sitesini PaaS olarak Azure'a deploy edelim. Birazdan ekran görüntüsünün gelmesini bekliyorum. Azure portal'e giriş yapıp arkasından da kontrol ediyorum görüp görmediğinizi. Birazdan gözükmeye başlamasını bekliyorum. Okay, şimdi görmeye başladınız. Şimdi bu gördüğünüz ekranım Azure Portal tipik. Sol taraftan hatırlıyorsanız zaten hemen her şeyi şuradaki artı new butonundan basarak yapıyoruz. Tamam. Şurada tanımlı makinelerin hemen alt tarafında web ve mobil uygulamalar kısmında. Şurada web app diye bir şey var. Web app'e basıyorum. Uygulamanın adına da FC Webinar 3 diyeyim. Bu arada nokta azurewebsites.net, yani web sayfamız yazdığımız şey nokta azurewebsites.net'ten yayın yapacak. O yüzden buraya atıyorum test yazarsanız tabii ki şurada bir ünlem çıkacak. Tabii ki deme sebebim şu. Test.azurewebsites.net'i gördüğünüz gibi daha önce başkası almış tahminen. O yüzden adımın soyadımın baş harfleri gibi şeyler yazarak işte unique, tekil bir şey olmasına uğraşıyorum. Bu web uygulamamızın hangi Azure hesabımda, birden fazla Azure hesabı varsa şu anda bağlandığım Microsoft hesabımda hangisini de olsun istiyorum. Hatırlarsanız Resource Group kavramını geçen hafta bayağı bir detaylandırmıştık Resource Manager'dan bahsederken. Ben şurada bir tane geçici şeyleri koymak için RGTMP diye bir resource grubum var. Alt tarafta da App Service Plan diye bir şeyimiz var. Hemen ona bastığımızda hatırlarsanız geçen hafta konuşmuştuk. Bu kutucuklara blade diyorduk. Sağ tarafa doğru ok gösterdiği için demek ki burada bir detayları seçmemiz gerekecek. App Service Plan dediğimiz şey, burada hazır yapılmış olanlar var ama bunlar yokmuş gibi. Şu an Create New deyip yeni bir tanesini yapalım. Nedir? Şimdi ben burada diyorum ki buna bir tane isim vereceğim. Ben yeni kısaltırken App Service Plan'ı hep ASP diye bir şey yazıyorum. ASP S1 Webinar diye bir isim verdim. Nerede, hangi data center'da tutulsun? Ben North Europe'u seçtim. Okay. Pricing tier, fiyatlandırma seviyesi. Şimdi burada aynı sanal makinelerdeki gibi yine tierler var. Yine önce öne çıkanlar, yani recommended dediğimiz şeyler gözükmeye başlıyor. View'a basarsanız bütün detaylar var. İşin en ucuzcu olanından başlayalım. Bakın burada aylık 0 lira olan bir tane tier'den başlıyoruz. Bu nedir? S1 paketi. Ne diyor burada? Shared infrastructure. Yani herkesle paylaşılan bir ortamdan bahsediyoruz. Hiçbir şey garanti edemiyoruz burada. İşlemci, RAM vesaire, core sayısı anlamında. Ve maksimum 1 GB storage veriyor. 1 GB storage'dan kastımız nedir? İşte DLL'lerimizi, ASP.X'lerimiz vesairelerimiz gibi şeylerimizi, ya da ne bileyim PHP'lerimiz, Java'cıysak jarlarımız, JSP'lerimiz, o, bu vesaire, bunlar işte özellikle kodlarımızın bulunduğu kısım için maksimum 1 GB tutabilirmiş projemiz veya işte kullanacağımız şeyler. Okey. Bir de bunun D'lisi var. F1'in D1'i var. Yine burada shared infrastructure, yine 1 GB. Farkı custom domains. Hatırlarsanız biz burada bir tane henüz bir şey nokta com demedik. FC webinar nokta falan. O zaman saç nokta dedi. Ben bunu atıyorum. FCwebinar.com diye bir şey domain alıp yapacak isem, o zaman bu custom domain'e ihtiyacım oluyor. Orada da 29,50 aylık Türk lirası na denk geliyormuş. Diğer şeylere bakalım. Bunlar hep shared'lerdi. Tahmin edeceğiniz üzere önce basic tier başlıyor. Basic tier'da bir core, 1,75 GB RAM, 10 GB storage, custom domains ve up to 3 instances diyor. Fiyat 170 TL. Şu up to 3 instances kısmı ile ilgili birkaç detay anlatmak isterim. Şimdi ne demek bu instance? Hatırlarsanız sanal makinelerde da benzer bir şeyler yapabiliyorduk ama burada hani bu makine benim değildi. Şimdi aslında bu web app dediğimiz şey, bir web uygulamasının çalışması için bize ne yaparız standart olarak? Bir sanal makineye gideriz. İşte atıyorum Windows'dan bahsedelim. Windows Server 2012. İşte gideriz, IIS açarız. New website deriz. Ondan sonra işte bir isim veririz. JinetPub, www.root falan bir yeri gösteririz. Bir de application pool otomatikman oluşur bizim için. Default app pool diye. Şimdi bu app pool nedir? Application pool neyin nesidir? Aslında application pool dediğimiz bir tane proses. Proses'ten kastım, bu Task Manager'da Processes ya da Details tabına geçtiğinizde gördüğünüz bir şey nokta exe'ler. Bir şey nokta exe, bir şey nokta exe diye gördüğünüz şeyler. Yani Windows'daki prosesler. Bunu çok daha uzun anlatabilirim ama kabaca bu kontekste bu kadarı yeterli. Peki, Application Pool dediğimiz şey ne oluyor Windows'da, iOS'te? V3, yani W3, WP nokta exe diye bir şeyden bahsediyoruz. Okey. Ne olmuş oluyor? Bizim o zaman kullandığımız ASP.X'ler ve onların içinde kullandığımız .NET referansları vesaireleri falan demek ki bu V3 VP.exe tarafından çalıştırılarak aslında web uygulamamızın çalışması sağlanıyor. Yani ana temel prosesimizin adı V3 VP.exe. Okey. Bu detayı niye anlatıyorum? Şöyle, aslında biz size şimdi sanal makine vermiyorsak ne vermemiz lazım? İşte bu application pool dediğimiz v3vp.exe'yi vermemiz lazım. Güzel. Yani o makinede atıyorum. Şimdi ben B serisi, B1, B2, B3'lerden bir tanesi serisi olan bir B2'yi seçtim diyelim. Ben size B2'yi seçtiğim zaman bana o v3vp.exe için 2 core ve 3,5 GB RAM verebilecek bir sistem istiyorum demiş oluyorum. Peki Azure bize ne yapıyor burada? Zaten var olan bir sürü, içinde işte on binlerce, yüz binlerce neyse, sanal makineden oluşan bir web server yığını, B serisi için örneğin, işte F serisi için, T serisi için, S serisi için çeşit çeşit clusterlar var. Hangi cluster yığınlarından na denk geliyorsam orada bana bir v3vp.exe açılmasından bahsediyorum. Şimdi geri dönelim. Up to 3 instances ne demek? Ben şimdi burada atıyorum B2 seçtim. Bakın bu B serisinde up to 3 instances, up to 3 instances diyor. Ben eğer B2 serisinde up to 3 instances, mesela eğer şu anda default seçersem bana o bahsettiğim B'lerin olduğu cluster'daki makinalardan bir tanesinde 1 ve 3 VPX'i açacak. Bir tane açacak default olarak. Ama ben 3 tane açmak istiyorum. Yani ne demek? Sanki 3 tane web server varmış gibi çalıştırmaktan bahsediyorum. Sanki falan değil, tam tamına öyle. O yüzden instance diyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor o zaman? Eğer ben bunu 3'e çıkarırsam, ölçeklendirmekten bahsediyorduk ya, birinci ve ikinci webinardan biridir. Gerekiyorsa işte binlere binlere çıkmak falan gibi şeylerden bahsediyorduk ya. Bakın B serisinde maksimum 3'e kadar çıkabiliyoruz. Okey, devam edelim. Ben eğer 2'ye çıkaracağım bunu dediğim zaman ne oluyor? İkinci bir, yine aynı cluster'da, B büyüklerin olduğu cluster'da başka bir makinede benim için yine bir V3 VPX açılıyor. Ve otomatik olarak ön tarafta bir load balancer devreye girmiş oluyor. Burası önemli. Load balancer devreye girer girmez benim kodumda bir şeyleri düşünmem gerekiyor. Örneğin session'lar. ASP.NET'ten bahsediyorsak ASP.NET session'larından bahsediyoruz. Aslında bu anlattığım şeyin çok da sadece ve sadece Azure'la alakası yok. Aslında hani load balancer derdi bu son kısım, session management kısmı. Sadece Azure'la ilgili bir şey değil. Zaten birden fazla web server kullanmaya başladığınızda karşınıza çıkacak standart dertlerden biri. Session'lar ne olacak? Bizim load balancer'a geldi kullanıcı. Diyelim ki biz 3 tane de arkada makine var, instance var. A, B, C diyelim. Arkadaş load balancer bizi şu anda diyelim ki rastgele B'ye gönderdi. Login oldu B'de arkadaş. Ondan sonraki istek nereye gelecek? İlla da B'ye gelmeyecek default olarak. Bizim load balancer diyelim ki A'ya, B'ye, C'ye bir mantıkla dağıtıyor. Yüklere göre dağıtıyor diyelim. A'nın, B'nin, C'nin yüküne göre. Bu defa A'yı müsait buldu diyelim. Bir sonraki login işleminden sonra hop baktın arkadaş login değil gözüküyor. Niye? Çünkü A bu adamı tanımıyor. O zaman bu bahsettiğimiz şey ne? Session problemi. Session problemi çünkü eğer biz uygulamamızı tek makinede çalışacak şekilde yaptıysak session falan hiç bilmediğimiz şeyler bunlar. Yani bilmediğimizden kastım bir makinede çalıştığı için dert etmediğimiz şeyler. Varsayımlık olarak, default olarak ASP.NET ya da ASP.NET'te ve birçok web uygulamasında session bilgisi memoride tutulur. Nerede? Yani bu V3 VPX'in içerisinde tutulur. In process diye geçer. In memory tam hatırlamıyorum. Bunun alternatifi nedir? Bu A, B, C'nin üçünün de merkezi bir yerden almasını sağlamaktır. Aslında yine bunlar Azure'la alakalı değil. İşte load balancer kullanmaya başladığınız an itibariyle. Nedir? Bir sonraki kullanılabilecek şeylerden bir tanesi state server dediğimiz bir şeydir. Yine Windows'un içinde gelir. IIS gibi. Kurarsınız state server'ı. Nereye kurarsınız? A, B, C demiştik ki atıyorum D diye bir makineye kurarsınız. Kurduğunuz şey nedir? Bir Windows servisidir. Nedir? Bir porttan dinler. Ve sizin A'yı, B'yi ve C'yi derseniz ki hey A, B, C'nin web config'indeki kısım bundan sonra session'la ilgili herhangi bir şey okuyacaksan, yazacaksan git şu D makinesindeki işte şu IP'deki, şu hostname'deki, şu porttaki makineye oku yaz. Kendi memory'ne falan yazma. Ne oldu şimdi? ABC paylaşmaya başladı. Bu bir sonraki aşamaydı in memory'den sonra. Üçüncü aşama ne? Örneğin bir SQL Server'da bunu yazabiliriz. Nedir? Bir tane basit bir tablo yeter bize. İşte ID, timestamp, session'ın key'i, C kolon, bir tane daha kolon, session'ın values gibi. Bu kadar basit bir şey için de kullanabiliriz. SQL Server kullanabiliriz. Tamam, bunları detaylı olarak anlatma sebebim şu. Bu problemle karşılaşmayı hani hemen ben 3 taneye çıkarayım çıksın oh ne güzel oldu. Eğer session falan kullanmıyorsanız tabii ki problem yok. Ya da hani A, B, C hangi makine gidiyorsa uygulama çok fark etmiyorsa doğal olarak bu dertlerin hiçbirinin manası yok. Şimdi pardon eğer bahsettiğimiz hikaye şeyse Azure'dan bahsediyorsak Azure'da size hani şu anda ben bir web app açıyorum değil mi? In memory session eyvallah var burada. State server istiyorsanız gidip bir tane sanal makine kurabilirsiniz ama pek de manalı olmaz yani bu kadar şeyi pahas pahas gidip bir state server için bir tane sanal makine açıp çok manalı değil. SQL server kullanmanızı Azure'da bu amaçla session management için kullanmanızı önermiyoruz. Çünkü bu gereksiz yere bir sürü connection açıp kapatan ve SQL server olma, yani bu transactionlar işte bir sürü kompleks işler yapan koskoca bir motorun, SQL server'ın bu kadar basit bir şey için tırnak içinde bir tane key ve değerini yazacaksın, ondan sonra values'ı okuyacaksın. Bunun için biraz pahalıca tırnak içinde şey anlamında, para anlamında değil, işte gereksiz daha doğrusu israf mantığıyla düşünün, olduğunu düşünmeniz lazım. Bu mantıkla önerdiğimiz şey, maliyetten bahsediyoruz aslında sonuçta. Önerdiğimiz şey Redis Cache dediğimiz bizim Azure'da olan başka bir servisimiz var. Yine PaaS servis. Redis Cache dediğimiz servis açık kaynak kodlu bir yazılım. Daha doğrusu Redis Cache. Kendiniz de indirip kurabilirsiniz. Tek yaptığı iş bu key value değerlerini tutabilmek. Asıl gücünü de şeyden alıyor. Bundan bir sürü kurabiliyorsunuz. Clusterlar halinde işte atıyorum 10, 100 kaç tane kurabiliyorsanız kuruyorsunuz. Azure'da biz bunu PaaS servis olarak veriyoruz. Diyorsunuz ki işte bana Redis Cache lazım. Size bir tane host name veriyoruz ve ilgili authentication kısımlarını. Tamam. Web config'de Redis Cache ile ilgili bir şeyler yazmanız lazım ama Redis Cache'i default olarak bizim ASP.NET tanımıyor. Fakat ASP.NET'in güzel bir tarafı da şu. Session state'leri için custom provider yazmak diye bir şey var. Yani istiyorsanız ASP.NET session state'leri falan da tutabilirim. MySQL'de tutacağım ben bile diyebilirsiniz. Ama ben şu anda Redis Cache'i öneriyoruz ve anlatıyoruz deme sebebim bizim ASP.NET için Redis Cache Session State Provider'ımızın da hazır olduğunu söylemek. Bu da NuGet'te bulunuyor. Biliyorsunuz NuGet package'e eklemek için ASP.NET Redis Cache Session State Provider diye arıyorsunuz. Ekliyorsunuz. Geliyor zaten referans olarak uygulamanızın içerisinde referanslar kısmına. Arkasından da yapacağınız şey çok basit. Web config'e birkaç tane şeyi, o size verilen Redis Cache'in host name'ini, işte authentication ile ilgili şeyleri girmek ve bitti. Farkındayım biraz uzattım ama bu up to three instances'ı anlatmanın yolu bu kadar detaylara dallanıyor. Gelin sonlandıralım şimdi şeyi. Ha, B'lere baktık. Bir üste çıkarsak S'ler var. İşte gördüğünüz gibi başka şeyler ekleniyor. Burada bakarken anlatmak bence daha iyi oluyor. O yüzden detaylandırmayı doğru buluyorum. Bakın S serifsine çıktığımız zaman demin anlattığım aşağıdaki B'lerdeki 3 tane olan 10'a kadar çıkabilir hale geliyor. Ondan sonra burada başka detaylar da var. Ne oldu? Bizim 10 GB olan storage 50 GB'ya çıktı. Yine tabii burada 1, 2 core, 4 core, 1.75, 3.5, 7 aynı bir B'lerin S karşılıkları bunlar. S'lerde ek olarak SSL kullanmaya başlıyoruz. S2 seviyesinde. Ondan sonra günlük, siz istemeseniz bile günlük backup'lar alınıyor. Ve S'lere geldiğinizde, standart seviyesine geldiğinizde Traffic Manager'da kullanabilmeye başlıyorsunuz. Traffic Manager'da geçen hafta biraz bahsetmiştik. Arkasından şu slotlar meselesi. Bu slotlarla ilgili yine biraz detay vermem gerekiyor. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir slot, diyelim ki bir web uygulamasını kurdunuz, tamam, gönderdiniz, çalışmaya başladı, içine uygulamanızı koydunuz ve şu anda production'da www bir şey.com çalışıyor. Peki ben şimdi yeni bir versiyon yaptım, işte uğraşıyorum, ediyorum. Bununla ilgili yeni versiyonu nereye deploy edeceğim? Hemen üstüne down diye production yazacak mıyım? Arkadaşlarım da test etsin vesaire istiyorum diyelim. Ya da işte test ekibi test etsin vesaire, her neyse. Ya da yeni versiyona herkes bir baksın, öyle bir şey düşünüyoruz falan da diyebiliriz. Her neyse, birçok sebebi olabilir. Bu durumda şu slot denen kavram sayesinde bize, yani şu anda 5 slot veriyormuş ya bu. Bu 5 slottan bir tanesi bizim için şu anda production. Geriye 4 tane daha var demek. Bu bir tane daha slot aç dediğim zaman ben bu web sitemde ve onun adına da atıyorum test dedim. Bu test dediğim slota az önce yazdığım uygulamayı, hani yeni versiyonu var ya, onu deploy ederken bana soruyor. Diyor ki hangi slota göndereceksin? Normalde slot mod açmadıysam dümdüz her şey production'a gidiyor geliyor. Ben şimdi slot açtım ya bir tane test diye. Bana soracak nereye göndermek istiyorsun? Ben testi seçtim. Teste gönderdim. Normal production'a hiçbir şey gitmedi. Dümdüz devam ediyor her şey yolunda. Şimdi ne oluyor? Bana bu defa şu bizim Azure Websites.net'li bir ismimiz var ya. fcwebinar4.azurewebsites.net fcwebinar4 test.azurewebsites gibi bir URL veriyor benim için şu test yaptığım şey. Ne oluyor? Ben başlıyorum test etmeye. Okey. İşte bakılıyor, ediliyor. O bu şu. Okey. Tamam. Diyelim ki bu bizim test şeyini herkes beğendi. Tamamdır dedi. Bunu production'a alabiliriz. Nasıl yapacağız şimdi? Burada da çok basit bir hikaye var. Şimdi zaten normal production A diyelim oraya. Production A slotu. Bir numaralı slot olsun. Test de 2 numaralı slot olsun. Burada yine Azure Web App'lerin detaylarına bakarken orada bir yerde swap diye bir buton var. Swap slots diye bir buton var. Yani iki tane slotu yer değiştir. A'yı B, B'yi A yap. Ya da işte 1'i 2, 2'yi 1 yap. Ne olacak? Butona basınca bizim test production olacak. Production da teste gidecek. Bu kadar basit bir şekilde değiştirebiliyor olacağız. Şimdi bunda 5 slot veriyor olmuş olmasının sebebi şu. İstiyorsanız versiyon yapın. İstiyorsanız dev, test, işte QA, staging vesaire ne istiyorsanız koyun. Slotları da anlatabilmiş olduk bu arada. P'lere bakarsak nerelere doğru geliyoruz bakın. Yine 1, 2, 4 core, 1.75, 3.5, 7 RAM. Güzel. Farklar demin 50 GB'daydık. 250 GB ta kadar çıkabiliyoruz. Bakın burada P'de premiumlarda 20 instance'dan bahsediyoruz. Ama yanında bir tane yıldız var. Bu yıldız şu demek. Hatırlarsanız daha önce başka yerlerde de çıktı karşımıza. Üstünde durunca mı gösteriyordu hatırlamıyorum. Şimdi burada portalde Help ve Support'a tıklayıp ben kardeşim 20 değil de 50 istiyorum, 100 istiyorum deyip artırmanız gerekiyor. En fazla P olan seride 20'ye kadar açabiliyorsunuz. Ben 100 tane istiyorum arkadaş dediğinizde, daha doğrusu benim limitimi artır diyorsunuz. Bunun için de ticket açmanız gerekiyor. Bunun da sebebi hani yanlışlıkla işte atıyorum otomasyon falan yapmaktan bahsediyoruz ya, git kardeşim işte büyüdüğün yere kadar falan diye bir yanlışlık olduğunu düşünün. Gereksiz yere para yazmasın diye. Öncelikle sizin şu limiti kaldırmak üzere istek göndermenizi istiyoruz. Hani normal küçük bir firmanın zaten böyle limitlere gelmesinden bahsetmiyoruz ama büyük bir firma kendisi bir kere ticket açarak benim limitlerimi kaldır kardeşim demesini istiyoruz. 20 slot var bu defa P'lerde. Günde 50 kere otomatik olarak backup alınıyor. Yine Traffic Manager kullanabiliyoruz. Tamam, biz şimdi ne demiştik? Şöyle bir arkadaşı seçelim. Hatta F seçelim. Select dedim. Şu an App Service planı yapıyoruz. Bakın ben S1 yazmıştım ama S2 seçtik. Şunun adını S2 diye değiştireyim. OK'ya bastım. Şimdi bizim fcwebinar4 azurewebsites.net falan filan yazmıştık. Şimdi Create'e bastım. Initializing deployment, submitting deployment, deployment started. Şimdi üst tarafta deployment started'dan dolayı kırmızı tutuyor. Tahmin edeceğiniz üzere bunun deployment'ı çok çok daha hızlı olacak bir sanal makineyi açmaya. Neden? Göre karşılaştırsak. Çünkü ortada bir sanal makinenin diski, VHD'si bilmem ne yapılmıyor. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bizim makinenin açılma süresi beklenmiyor gibi. Bitti şu anda. Peki. Bilmiyorum pinlemiş miydik onu ama pinlememişiz galiba. Ne demiştik adını? FC Webinar. Şuradan search'ten bulalım. Webinar 4. Gördüğünüz gibi FC Webinar 4 App Service diye bir şey yapmışız. Yani App Service'in altında Web App yapmıştık daha doğrusu. Tamam, girdik. Bakın şu ikon Web App ikonu zaten. Unutmayalım diye şunu işte pinleyebiliriz. Bu pinleme işaretini, Rab diye işaretine bastığımda hatırlarsanız dashboard'uma şuraya geliyor. Running geldi buraya ve running diyor. Buna tek tıkladığımda onun detayları gelmeye başlıyor. Bakın adresimiz burada. İster buna basarsınız, isterseniz şu browser'a basarsınız. Bizim uygulama ne uygulaması? Burada ilk request olduğu için tabii ki bir tık sürüyor. Gördüğünüz üzere, şimdi göreceksiniz. This app has been successfully created dedi. Budur. Şu anda uygulamamız çalışmaya başladı. Bu web uygulamamız. Şimdi tekrar biraz slaytlarımıza dönüyor olacağız. Pardon. Şimdi ne oldu? Az önce yaptığımız şeylerle ilgili. Biraz aslında detay anlattım ben. Uygulamanızın kodunuzu yazdınız. Azure'daki web servisini kullandınız. Bu bir PaaS servisti. Ve hızlıca uygulamanız online oldu. Bu kadar. Doğal olarak hatırlarsanız geçen konuştuğumuzda ister bu PowerShell kullanabilirsiniz komut satırından ya da Azure Command Line Interface CLI'yi kullanabilirsiniz demiştim. Ya da Azure Portal'i kullanabilirsiniz. Bir de bakın Visual Studio, burada da Visual Studio seçeneği de var. Atıyorum uygulamanızı eğer .NET, pardon Visual Studio'nuz için Azure SDK'yı kurarsanız, Azure SDK'nın Visual Studio 2015 için, 2010 için versiyonları var. Çok basit internet tarama motoruna yazdığınızda hemen bulursunuz. Ya da Azure.com'da da arayınca bulabilirsiniz. Tamam, ne oluyor şimdi? Visual Studio'ya bazı eklentiler geliyor. Farklı olarak şimdi bu App Service'ten bahsediyorum. Nedir bu eklentiler? Aslında şöyle yapalım. Yine bunu bir hızlı demo ile göstermek istiyorum. Bilmiyorum bu çözünürlükteki bir ekranda Visual Studio nereye kadar bizi idare edebilecek. Hemen hazırlamaya çalışıyorum. Okay. Birazdan görüntü ekranınıza geliyor olacak. Arada bazı gecikmeler oluyor bu geçişler esnasında. O yüzden bekletmek durumunda kalıyorum. Ekranınızı göründüğünü kontrol edip arkasından hemen bir test yapalım istiyorum. Ne getirmiş bu SDK'yı koruyor olmamız Visual Studio diye. Umuyorum gelmiştir. Şimdi geldi, tamam. Okay. Şimdi Visual Studio'da File, New, Project dedim. Tamam, Visual C# altına girdim. Web'e girdim. Standart olarak bir tane, burada benim kullandığım, şöyle aslında bunu da girmeden önce şunu göstereyim. Onu birazdan tekrar zaten bana soruyor olacak. Şöyle yapalım. Şu anda cloud falan bilmiyormuşuz gibi ilerleyelim. ASP.NET web uygulaması yapacağız. Okay. Bunun adını da webinar web 1 gibi bir şey diyelim. Webinar 4 web 1. Ben buradan şu anda okay'e bastım. Şu anda ortada cloud'un altında hiçbir şey yok. Normal standart web uygulaması yapıyorum. Diyelim ki MVC olsun. Efendime söyleyeyim. MVC'yi seçtim. Bakın şimdi sağ tarafta şurada alt tarafta bir Microsoft Azure ikonu gelmeye başladı artık. Host in the Cloud seçeneğini seçersem bakın aşağıda bana diyor ki seçenek olarak diyor ki ben bu web uygulamasını, bu hazırlayacağını MVC web uygulamasını App Service'te mi tutacaksın? Virtual makinelerden klasiklerde hatırlarsanız göstermiştim geçen hafta IaaS'la ilgili. Classic Virtual Machine'de mi yoksa ARM Virtual Machine'de mi tutmak istersin gibi seçenekler veriyor. Ben tabii ki App Service seçeceğim. Şurada bir Authentication istemiyorum yapalım. Tamam. Bakın Host in the Cloud seçtim. App Service'i seçtim. OK'ye bastım. Şimdi tekrar soracak dediğim yer burasıydı. Bu, bir yeni bir wizard geldi. Create App Service diye bir şey. Host your web and mobile applications, REST APIs and more in Azure. Bu SDK sayesinde geldi. şu şey kısmını bir halledelim. Microsoft hesabımızla ilgili gireceğimiz kısımları bir halledelim. Halloldu. Bakın, Microsoft hesabıma girer girmez şurada web app name yazıyor, gördünüz mü? Ben webinar 4web diye bir isim yazmıştım. Ben bunun adını değiştireyim. Şöyle biraz kısaltalım. Hangi subscription'ı? Bakın burada gene subscription'larımı da öğrendi. Çünkü burada girdim ya şeylerimi. Resource gruplarımı listeliyor. Gene ben şurayı seçeyim. App Service Planner, hatırlarsanız LSPS ekibi webinarı seçmiştik. Böyle bir şeyler yapıyorum şu anda. Ya da şöyle yapalım, karışmasın diye. Bu web app'in adını, bunun adı neydi? Bizim daha önce yaptığımızın adı. Hemen ona benzer. Bunun adı FC Webinar 4'tü. FC Webinar 4'tü. FC Webinar 4B olsun bunun adı. Tamam. Şimdi create dedim. Bu projemin adı. O web app'imin adıydı. Projemin adının ne olduğunu çok manası yok. Şu anda tipik ASP.NET uygulamasının şeyleri yükleniyor. Referansları, DLL, SMD'leri vesaireleri yükleniyor. Tamam, bu bizim bildiğimiz standart ASP.NET MVC basit uygulama. Eğer ben bunu şu anda şuna basarsam ne yapacak? Gördüğünüz gibi derleme başladı. Build succeeded dedi. Ve uygulamayı nerede gösterecek? Hemen gördüğünüz gibi localhost 4306 diye makinamdaki AES Express'te gösterecek. Çünkü ben onu Azure vesaireye gönder demedim. Şimdi çalışsın bakalım bari. Geldi işte tipik ASP.NET falan filan. Okey. Geri dönelim Visual Studio'ya. Uygulamayı durduralım. Bakın şu bizim webinar 4 ve 1 diye bir şey yazıyor. Burada sağ mouse'a basıp Publish'e bastığım zaman Publish metot web deploy. Bakın burada bizim FC Webinar 4B'yi gördüğüm. Şu SCM'yi şimdilik görmeyin. Nokta Azure Websites nokta net. Bunların hiçbirini ben doldurmadım. Validate Connection diyorum. Zaten ben doldurmadığım için çoğunlukla Connection Succeeded diyecek. Sadece bu bağlantımızın okey olup olmadığını görmek için olacak. Next'e bastım. Debug mı, release mod mu göndereceğim. Doğal olarak release göndermek istiyorum. Sonuçta debug etme işini lokalde yapıyorum. Release gönderdim. Next dedim. Neleri göndereceğine dair şuradan hızlıca bakalım. Burada bir sürü az buz değil tabii. Yani ufacık da bir tefecik şey için bile işte view'lar, bilmem neler, DLL'ler, bir şeyler. Bootstrap'in CSS'leri, ıvır zıvır bir sürü şey var. Dolayısıyla bir paket yani. Publish'a bastım. Bakın bizim build start tıt dedi arkadaş. Farklı olarak bir de publish start başladı. Burada da diyor ki ben diyor senin için bir tane paket hazırladım diyor. O bitti bile bu arada. Biz onu size anlatana kadar. Biter bitmez de FC Webinar 4B Azure Websites nokta net'e geldi. Yani internet şeyde browser'da çat diye açtı. Şu anda bu Azure'da çalışıyor. Doğal olarak atıyorum ben uygulanmamda bir iki bir şey değiştirmek istiyorum. Diyelim. Ha, burası readme'si. Şuradan view'a gidip, home'a gidip, index'e gidelim. Bunun da toolbox'ı toparlamaya çalışıyor. Bazı extension'lar kurmuştum. Visual Java şuradan toolbox'ın içerisindeki itemları toparlamaya çalışıyor. Daha doğrusu update gelmişti. Orada da bazı extension'lar kurduğum için sürüyor şu. Bu devamlı olacak bir şey. Zaten başınıza geliyordur defalarca. Yapmaya çalıştım sadece şu. Atıyorum şurada bir tane H1 var. Şu Şöyle yazayım. Save ettim. Bunu niye burada yapıyorum? Onu göstereceğim. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Şu output'u temizleyelim. Bakın şimdi tekrar publish diyorum. Bu defa start preview deyince ne olacak? Sadece bunun değiştiğini biliyor. Ve bakın publish'a bastığım için sadece onu gönderecek. Down diye de açacak. Doğal olarak. Yani hepsini tekrar tekrar göndermesine gerek yok. Doğal olarak. Durum bu. Tamam. Yani Visual Studio'dan da bu işi yapabiliyoruzdan kastım bu tür bir şeydi. Şimdi geri dönersek eğer şimdi ne yaptık? Şeyi konuşuyorduk. Aslında şu slayda geri dönelim. Bir önceki slayda. Azure Portal'den web uygulamamızı ilk yaptığımız web uygulamamızda Visual Studio ile olan kısmını yaptık. Command Line'da bir sürü ıvır zıvır yazmam gerektiği için oturup da bir tane hani PowerShell skripti hazırlayıp onu da run demenin manasız olduğunu düşündüğüm için onu yapmadım. Bir sebeple Command Line'dan, PowerShell'den ya da Azure Kali'den de bunları yapabileceğinizi söyleyeyim çok basit bir şekilde. Atıyorum bir devamlı web uygulamaları açıyorsanız olabilir. Bir sürü devamlı aç aç aç aç yapıyoruz. Oturup bunun için script yazabilirsiniz. Yine burada geçen bölümde IaaS'la ilgili bölümde anlattığımız Azure Resource Manager'ın gücünden hep bahsediyoruz. Doğal olarak Resource Manager'ın içerisindeki bir sürü resource'u kullanmaktan bahsediyoruz. Artı affedersiniz. Söz konusu provider'ların REST API'lerinin olduğunu söylememe gerek yok. Aslında bir önceki bölümde IaaS'da hep şey söylüyordum ya, portalden yapabiliyoruz, PowerShell'den yapabiliyoruz ya da Azure Kili'den yapabiliyoruz ya da REST API'lerle yapabiliyoruz diyordum ya. Burada Visual Studio'yu da araya soktuk çünkü kod geliştiriyoruz doğal olarak. Ve provider REST pointlerinden de yine tekrar söyleyelim REST API'lerle yazabiliyorsunuz. Asıl işin bir enteresan tarafı daha var. O da şu. Sadece Visual Studio için değil. Örneğin Eclipse için de pluginimiz var. Nedir? Ne işe yarar? Eclipse işte Java uygulama geliştirenlerin kullandıkları şey ve Eclipse için de yazdığımız, download edebileceğiniz bir plugin var. Ve bu plugin'i kurduğunuz zaman az önce Visual Studio'da yaptığımız şeyin tam hemen hemen benzerini yapabiliyorsunuz. Java uygulamanızı pat diye Azure Web'de çalıştırabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi uygulamamızı işte resource'lar vesaireler anlamında ortadaki kısımdan bahsediyorum. Organize etmekten bahsediyoruz. Kontrol etmekten bahsediyoruz. Ve deployment ile ilgili az önce söylemiştim. Continuous integration ile ilgili kısım. Bunları yapabiliyoruz. Aslında Azure App Service'i birazcık girmiş bulunduk. Web App ile. Azure App Service. Çünkü bu arada tahmin edeceğiniz üzere şu anda bu PaaS servislerimizden en çok kullanacağınızı düşündüklerimden anca bahsedebiliyorum. Demin verdiğimiz Web App uygulaması en basitlerinden bir tanesi idi. Bu Web App uygulaması, Web App dediğimiz şey, Azure App Service dediğimiz altında 4 tane bölümün olduğu bir paket aslında. Bu da tümüyle bir PaaS paketi. Aslında Azure App Service dediğimiz şeyin hepsi az önce anlattığım WWP-exe'nin host etmesi sayesinde oluyor diyelim. Web Apps dediğimiz şey az önce gördüğünüz bildiğiniz web uygulaması. Mobile Apps dediğimiz şey de aslında bir mobil uygulamanın ne olursa olsun iOS, Android, Windows Phone veya her ne gelecekse illa ve lakin arka tarafta bir backend servis bir koda ulaşıp ister PHP ister JSP ister ASP.NET fark etmez. Bir şeyler göndermesi ve bir yerlere bir şeyler yazması gerekecek. Yani en azından şunu düşünün. Bir tane Android'de uygulama oyun yazdınız. Oyuncuların işte skorları, kazandıkları puanları bile merkezi bir yere yazmak için işte bir yere bir istek göndereceksiniz arka tarafta. O da gidecek bir en kötüsünden bir text dosyaya mı yazar, bir veri tabanına mı yazar, bir yere yazacak. En kötü, en basit versiyondan bahsediyorum. İşte o mobile apps'ten kastımız işin bu arka backend kısmını oluşturmaktan bahsediyoruz. Yine burada da hani artık web dediğim şeyleri scale etmekten, ölçeklendirmekten işte 10, 20, 30 server tutmak, mobile'da da bu seviyede kocaman şeyleri tutmaktan bahsediyoruz. Logic Apps dediğimiz şey, burada da neredeyse hiç kod yazmadan bile bazı workflow'lar ile konnektörleri birbirine bağlayarak bir uygulama yazmaktan bahsediyoruz. Ve aslında bununla ilgili de birkaç örnek vermek isterim. Bir ilerleyen slaytlarda göstereceğiz. İşleri kolaylaştırmak için bu konnektörlerden, ki Microsoft'un verdiği konnektörlerden bahsediyorum, yararlanmak işleri gayet hızlandıracak türde konnektörler olduğunu örnekler birkaç slide sonra göreceğiz. API apps, dünya artık API'ler dünyası. Herkes her servis için işte B2B'ciler örneğin özellikle birbirleriyle çalışırken bolca miktarda API'ler kullanıyorlar. Atıyorum işte bir alışveriş sitesi, elektronik ticaret sitesi kargo firmalarıyla arka planda işte API'lerle konuşuyorlar. Birçok şey API'lerle dönüyor. Atıyorum bir banka SMS göndermek için API'lerle gönderiyor gibi bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla verdiğiniz hizmeti bazen bazı noktalarda başka developerlara, başka firmalara ya da herkese her isteyeni API olarak verme gibi bir dünyadan da bahsediyoruz. İlla da her şeyin bir UI içerisinde, bir mobil uygulama vesaire içinde olması da gerekmeyebiliyor. Okey, bu durumda da ölçeklenebilme denen kavram devreye giriyor. Peki Microsoft'un API bana burada ne tür faydalar sağlıyor? Şunu sağlıyor. Düşünün ki sizin web uygulamanız yine Azure'da olabilir ya da lokalde olabilir. API, bu yazdığınız API'larınız. Diyelim ki şu anda şeyde duruyor. On-prem'de duruyor. Yani henüz Azure'da değil. Sebebi de atıyorum lokalde bulunan bir veri tabanı. Diyelim ki işte ne olsun? İETT'nin diyelim ki bütün trafik demeyelim de işte otobüslerinin veri tabanları lokalde on-prem'de durduğu için onların önüne konan API şeyleri de onun bulunduğu data center'da, on-prem data center'a konmuş. Ama diyelim ki bu bahsi geçen API'lar birçok insanın açılması ihtiyacı var. Fakat hani bu on-prem'deki sistem bu trafiği kaldırması anlamında zorlanılabilir. Ne yapılıyor burada? Örneğin, Azure'da API App servisini alıp şunu yapabilirsiniz. Bu bahsi geçen on-prem'de çalışan ya da aslında Azure'da da vesaire, ya da herhangi bir cloud provider'da da hostingci'de de vesaire de olabilir fark etmez. Bu arkadaşa gidecek olan query'ler API isteklerini cache'leyebilirsiniz. Ve bu bahsi geçen istekleri işte atıyorum şu kadar süre sonra expire et diyebilirsiniz. Gibi seçeneklerden bahsediyoruz aslında. Ya da atıyorum şu API key ile olana kişiler ulaşabilir. Şu API'yi bu adam günde 5.000 kere kullanabilir. İşte gibi gibi gibi birçok aynı tarafta kurallar yapmanız sağlanabilir. Çünkü hani bu da yine aslında düşünsenize siz o veri tabanının sahibisiniz. Ön tarafında işte get buses diye bir şey yaptınız. Bunun önündeki kim kaç tane API key ile hangi API key ile gelmiş, bu adamın hakkı 5.000'miş, bu adamın hakkı işte sınırsızmış falan gibi şeyleri tekrar neden yazasınız? Bu bir kere yazılıp kullanılabilecek bir hizmet aslında diye geçelim. Gördüğünüz gibi bir tane app servisi bile anlatmam altında dört tane kalemle anlatmak çok uzun sürüyor. Yani bu pahası 1,5 saate sığdırma gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece gene başlangıç eğitimleri diyoruz ya bu eğitimlere. Kabaca kavram olarak Bu PaaS denen şey ne mi ne bir şeydir? Niye var? Ve bazı örneklerle bakalım anlamında konuşuyoruz. Biraz konuştuk bunları zaten. Şimdi asıl ilk başta söylemediğim şey, atladığımı fark ettim. Java mava falan öyle dedim ama bu App Service dediğimiz uygulama, PaaS servisimizde hep .NET dedim ama aslında PHP, Python, Java'da çalıştırabilirsiniz ve Node.js'de çalıştırabilirsiniz. Bu ne demek? Nasıl oluyor? Az önce söyledim size WHIP exe, IIS. Tamam işte bir .NET zaten doğası gereği geldi. PHP, Windows için PHP Fastly CI paketleri kuruldu. Python'la ilgili handler'lar eklendi. Node.js için ilgili node binary'leri konuldu ve işte mappingler yapıldı. Okey. Java kısmı bir tık farklı oluyor sadece. Java için öyle hemen IIS'te çat diye host edeyim diye bir şansımız yok. Orada Tomcat ya da Jetty gibi Java container'ları, Java app serverlarını kullanmamız gerekiyor ki biz de bunları destekliyoruz. Bunların da detayları aslında o web app'in settings kısmında tek tek bulunuyor. Şimdi develop apps with bu dedik. Şimdi en sağ taraftaki kişi developer olan kısmı sağ üst diyeyim. Bu biziz. Orta tarafta Microsoft Azure'dan bahsediyoruz. Sol alt tarafta da kullanıcılar var. Kimisi işte tablet, PC, o bu şu geliyorlar. Bizim web uygulamamıza bağlanıyorlar. Ha, bunun asıl artılarından bir tanesini şimdi sırayla şey yapalım. Tekrar geçelim. Şimdi ne dedik? Bu web serverları Microsoft çalıştırıyor. Otomatik işletim sistemi güncellemesi. Tamamen Microsoft'un sorumluluğunda. İşte Service Pack'tir, Patch'tir, ıvırdır, zıvırdır. Bunlarla siz uğraşmazsınız. Çünkü bilmiyorsunuz, hatta ulaşamazsınız da aslında o makineye. Ulaşmamalısınız ki zaten pahalı servis olabilsin bu. Zaten az önce konuştuğum scale out in yani ölçeklenebilme işte 1, 2, 3 işte ya da 20'ye kadar çık ya da 20'den fazlası için ticket aç 100 tane çık istiyorsan falan kısmı. Load balancing'in olduğunu zaten söyledim. Birçok dil ve veya platformu desteklediğini söylüyorum. Continuous deployment kısmı. Örneğin bunlardan bir tanesi Bitbucket, bir tanesi GitHub repozitörlerinden direkt şey alabiliyoruz. Yani tüm kodlarınızı GitHub'a eğer push ediyorsanız arkasından bu bahsi geçen bir tane web app açarsınız. Chat GitHub ile ilgili hangi repozitörde olduğunu, user password vesaire girdikten sonra web app'in otomatikman GitHub'dan o kodlarınızı çekmesini sağlayabilirsiniz. Okey. Biraz önceki yaptığımız web app ile ilgili örneklerden eksik kalan şeyler var. Onları geçmek için anlatacağım. .NET, Node.js vesaire söyledik. Web Jobs diye bir kavramdan bahsetme ihtiyacı duyuyoruz. O da şu. Şimdi ben size makine vermiyorum dediysem eğer. Peki, ben atıyorum her gece saat 3'te çalışan bir şeyden bahsediyorum. Yani benim web uygulamam için de her gece 3'te bir şey nokta ASP.exe çalışsın istiyorum. Hadi ASP.exe bile değil de işte bir şey nokta exe çalışsın istiyorum. Çünkü her gece bilmem ne yapılacak. Ya da atıyorum belki durmadan devamlı bir şey yapılacak. Bir şey kontrolleri yapılması gerekiyor. Örneğin şey düşünün. Bir açık artırma sitesi varmış ve o açık artırma sitesinde açık artırma dediğiniz şey hep geriye doğru saat sayıyor değil mi? Şimdi bu geriye doğru saat sayıyorsa o zaman bir tane bir yerde bir şey, bir exe bir şeyi biten açık artırmaları bitirip işte bunu bu adam sen kazandın maili atılacak o bu şu diye bir şeyler yapması gerekiyor. İşte bu tür işlemleri yapmak için web app'in alt tarafının altında web job diye bir şeyden bahsediyoruz. Bu web job dediğimiz şeyler neler olabiliyor? CMD dosyası, exe dosyası, SH dosyası, efendime söyleyeyim gibi dosyaları WebJob'da tanımlıyorsunuz ve diyorsunuz ki bu arkadaş devamlı çalışacak. Ya da şu belirttiğim schedule'larda işte her gece saat 2'de, her gün işte her hafta, her cumartesi şurada falan gibi web job'larınızı hazırlayıp, upload edip arkasından çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Continuous Integration için Bitbucket kitabı söyledim. Asıl söylemediğim en önemli şey Visual Studio Online, yani Visual Studio Team Systems doğal olarak. Visual Studio Team Systems kullanıyorsanız oradan Continuous Integration direkt doğası gereği yapabiliyorsunuz. Bir sebeple debugging ihtiyacınız varsa, hani az önce release gönderdik ya, debug gönderip de uygulamayı orada işte Visual Studio'muzun içerisinden breakpoint set edip o breakpoint'te hit etmesini, o bir şey nokta hazır sites.net'ten yapmak istiyorsanız bunu destekliyoruz remote debugging için. Bu arada virtual networking'i de destekliyoruz. O ne demek? Az önce şu anda açtığım web uygulaması için bir tane internal bir IP'si var. Bir de dışarıda dinamik olarak set edilmiş bir tane IP'si var. Public IP'si var. Tamam da şimdi burada ben atıyorum diyelim ki örneğin geçen hafta söylemiştik. Site to site VPN yaptık. Yani benim şirketimi buraya şeye bağladım. Azure'a bağladım. North Europe'da işte bir tane network'üm var. İşte 10.4.0.1. Peki. Ve bu Azure'da çalışan uygulamayı ben örneğin bu web uygulaması benim intranet uygulamam olacak. Yani internete falan da çıksın istemiyorum. İşte bu durumda söylediğimiz gibi sanal network'leri, sanal ağları, virtual networking'i de destekliyoruz. Dolayısıyla ilgili DNS kaydının kendi işte on-premise'de DNS'inize girip işte http://, ne bileyim falan diye bir şey yaptığınız zaman ve onlu network'ten IP'sini verdiğiniz zaman kullanıcılarınız içeriden internet içinde kullanabiliyor oluyorlar. Şöyle birkaç detay daha vermem lazım. En alt katmanda gördüğünüz üzere bir web app'te Azure App Service web app dediğimiz şeyi aldığınız an itibariyle bir sol tarafta şu gördüğümüz website dediğimiz şey geldi. E güzel. Tamam. Buna ek olarak şu orta kısımda public site extensions var. Sağda da private site extensions var. Aşağıdan yukarıya doğru bakın lütfen. Public site extensions dediğiniz şeyler herkesin kullanabileceği bir web app açtığınız an itibariyle size gelen extensionlar. Nedir bu? Örneğin hani arada bir şey nokta sc webinar 4 nokta scm nokta hazır websites nokta net diye bir şey yazmıştık. Bu scm Source Control Manager diye bir şey ve bunun aslında kodu, daha doğrusu bunun bir kod adı var bu extension'ın. Yani aslında bu kadar konuşacağımıza hemen şuradan ekran görüntüsü açalım ve gösterelim. Bunun adı kudu, KUDU. Ekran paylaşımı için bekliyorum. Şurada bizim web uygulamamız hazır. Okay. Umuyorum birazdan görmeye başlayacaksınız. Sanırım hala buffering diyor. Okey, geldi. Tamam, şimdi tamam. Şu bizim fcwebinar 4.azurewebsites.net dediğimiz arkadaş. Ben şu fcwebinar 4'ten sonra noktadan sonra scm yazıyorum. Bakın. Ne oldu şimdi burası? fcwebinar 4. nokta scm.azurewebsites.net oldu. Okey, şimdi enter yaptık. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bizim kudu geldi. KUDU. Şimdi kudu neyin nesi? Ne dedik? Bu makine, bu bir extension. Default olarak kurulu bu. Çünkü bunun sayesinde ne dönüyor ne bitiyor görebiliyorsunuz web uygulamanızla ilgili. Dedik ya uygulama, yani biz buradan bu sanal makineye bağlanamayız, göremeyiz, edemeyiz de bir bakabilmem lazım hani ne kadar memori kullanıyor, ne oluyor diye. Örneğin şurada Process Explorer'a basarsak, bakın bekliyoruz, şurada refresh oluyor. Bakın bizim VHWP-exe'miz, normal FC-Webinar 4 olan, efendime söyleyeyim, 35 MB yiyormuş şu anda. Bir tane daha var bu arada. VHWP.exe, bunun yanında SCM yazıyor. Bu da şunun için, yani ben şu anda SCM'li kısmına baktığım için, onun da gidip de tabii ki bu VHWP.exe'ye basmasın ve düşünsenize şu anda burası örneğin ölmüş durumda. Bir sebeple memori kullanımı uçmuş ya da deli gibi işlemci yiyor durumda ve kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla SCM'yi de oraya koysa o da çalışmaz hale gelecek diye ayrı bir Oracle proseste çalışıyor. Tamam, tekrar kodunun ana sayfasına dönelim. Başka neler dönüyor burada bakın. Environment ile ilgili bilgi var. İşte şu anda uygulamanın ne kadar süredir ayakta olduğunu gösteriyor. Hangi uygulamanın? SCM'nin. Site dediği şey, asıl bakın D2 noktası da home yazıyor. Bir de temp folder var. D2 noktası da local temp diye. Aslında şu anda bizim bulunduğumuz bir makine var değil mi ortada? Hatta şöyle yapalım. Environmental variables diye bir yer olacaktı. Bakın D home, D local temp. Şuna basalım. Bastık. Bakın şurada environment variables diye bir şey var. Burada computer name diye bir şey var. Gördünüz mü? Bu RD bıdı bıdı bıdı bıdı diye bir şey. Bu gerçekten üstünde bulunduğumuz makinenin adı. Azure'daki o bilmem kaç tane makinenin dan hangisine denk geldiysek o adamın adı. Okay. Bakın bu arada demin söylediğim bir sürü şeylerle ilgili, bu Java vesairelerle ilgili hep environmental variable'lar var. İşte Tomcat'ler için var, ne bileyim, işte pet variable'ın kendisinde zaten örneğin bakın D2 nokta üst üste Python diye bir şey var. Python 2.27'nin kurulu olduğu yer falan filan. Örneğin başka burada asıl göstermek istediğim, özetle burada kurcalayıp görebileceğiniz şeyler var. Asıl şimdi tekrar koduya dönüp şuna gidelim. Şu debug console denen yere gelelim. Burada CMD'ye tıkladım şimdi. Bakın sanki burada bir komut satırı gibi bir şey geldi. D2 nokta üstü home. Dir yazdım. Site ve log files diye bir şey. CD site. Burada orada yazdıklarım zaten yukarıdan tıklayarak yapacaklarımla aynı aslında. Dir diyelim tekrar. www root. Bakın burada www root'a girersek aslında bizim çalışan şey bir tane HTML dosyasıydı. ASP.NET bile değildi. Eğer şu bizim şeyin adı neydi? FCWebinar 4B'ydi değil mi? Onu da unuttuk. O yüzden şuraya gidip 4B'ydi ama şuraya gidelim. 4B. Tamam doğru. Doğru hatırlıyormuşuz. Onu da browse'una basalım. Niye bunu açıyorum? Çünkü burada işte ASP.NET MVC çalışıyor. Bunun SCM'sine gidelim. SCM. Hani bu deminki sayfa HTML çıktı ya. Gerçi onun öyle olduğunu biliyorduk. Okey. Şimdi B'ninkinde debug CMD. Burayı kurcalayalım biraz. Site www root. Bakın burada view, scripts, bin, bir sürü malzememiz var. Global SIX. Tamam, bu hosting start HTML burada kalmış ama efendime söyleyeyim. Tabii ki bizim home view'ımız çalışıyor. İşte burada bu malzemelerimiz var. Binary'lerimiz de işte burada. O upload edip durduğu şeyler vardı ya. Durum bu. Kabaca bizim kududa bir iki bir şey turlamış olduk. Burada bir sürü daha detay var. efendime söyleyeyim, işte web joblarınıza bakabilirsiniz, source control kullanıyorsanız ona bakabilirsiniz diye bir sürü özellik var. Fakat zaman kısıtından dolayı geri dönüp diğer şeyleri anlatmak isteyeceğim. Şimdi TCM'den başka kuduyu konuştuk. Monaco diye bir şeyimiz daha var, site extensions. Onu göstermeye zamanım olmayacak. Monaco dediğimiz arkadaş da browser'ın içerisinden edit yapmamızı sağlayan basit bir yani text, o HTML'leri bilmem neleri falan direkt browser'dan, hiç Visual Studio kullanmadan basit editlerimizi sağlayan bir editör diyelim. Web Jobs'u konuştuk. MS Deploy zaten bizim Azure'dan da önce olan, zaten bir şey deploy ederken kullandığımız, birçok defa kullandığımız, farkında olmadan bile altyapıda kullandığımız bir teknolojimiz diyeyim. Ki onu da App Service ve Web'in desteklediğini doğal olarak söylüyorum. O sayede zaten bu deployment'lar yapılabilir halde. Okay, Private Site Extensions kısmında. Bakın, bir galeri diye bir yer var bu arada bizim o SCM'den baktığınızda. İsterseniz kendi extensionlarınızı da yazıp upload edip kullanabilirsiniz. Atıyorum bir sürü web uygulamanız var ve hepsinde de bütün kullanıcıların işte o extension'ına bilmem neye bakmasını istiyorsunuz gibi bir durumdan bahsediyoruz. Okay, şimdi mobile app kısmından birazcık bahsedelim. App Service'te web app'leri anlattık. Mobile app ile ilgili aslında ortada farklı olan çok fazla bir şey yok. Bu da bir web app türü. Fakat ek bazı şeyler var. Web app'teki özelliklere göre. O yüzden bunu ayrı bir kategori olarak anlatıyoruz. Anlattığım konu ilk başta, hani hangi platformdan gelirsiniz, iOS, Android, Windows Phone. Sonuçta uygulamanız arka tarafta bir şekilde authentication derdi var. İşte bir belki arka tarafta, çünkü her şey uygulamanın cep telefonunun içerisinde çalışacak kadar basit olmayabilir. Herhangi bir logic bir kod çalıştırmanız gerekiyordur, her neyse. Bir de işte demin söylediğim gibi scoreboard bilmem ne vesaire, ya da bir sürü şey, her ne kadar kompleks olsa siz düşünün. Onların işte bir SQL database'inde tutulmasından bahsediyoruz. Ya da push notification kullanma ihtiyacınız olabilir. Toast mesajları da deniyor bazı ortamlarda. Efendime söyleyeyim, bir scheduler ihtiyacınız olabilir. Her gün bilmem işte saat şurada bu olsun durumu. Özetle Azure Mobile Service'te bunların hepsini paket olarak alabilir durumdasınız. Arka planda bu SQL bağlantısını kurduğunuz, default olarak SQL database kullanabiliyorsunuz mobile app'te. Bahsettiğimiz SQL database ile bizim son bölümde, dördüncü bölümde data servisleriyle ilgili kısımda konuşacağımız koskoca bir SQL Server kuracağınıza, ey Microsoft, bana bir tane SQL, bir tane database var. Ben server istemiyorum ve sorumluluk sende dediğiniz türden bir servis diyeyim bir cümle. Efendime söyleyeyim. Çünkü bunu daha detaylı konuşacağız. Server side kısmında burada backend kısmında, yani ya Node.js kullanabiliyorsunuz ya da .NET kullanabiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim, Logic Apps'i konuşalım biraz. Logic Apps otomasyon işi yapmamızı sağlıyor. Software as a Service sistemleri otomate etmek, otomasyona sokmaktan, otomate etmekten bahsediyoruz. Bakın, burada sağ üst tarafta SaaS Applications yazan ne var? Twilio, Office 365, Dynamics, Salesforce gibi sistemler var. Ve Azure App Service'te Logic App kullanarak, burada konnektörler kullanarak, arka taraftaki, yok Twilio'ya mı bağlı, bilmem Twilio'dan bilmem ne geldiyse git Salesforce'a şu emri gir, bıdı bıdı bıdı diye workflow'lar yaptığımız bir sistemden bahsediyoruz. Burada da kilit nokta aslında şu konnektör meselesi. Yani biraz bu konnektörlerden bahsedince neyin ne olursa daha çok ortaya çıkacak. Üst taraftaki konnektörler işte box.com, efendime söyleyeyim, Dropbox, Azure HD Insight, Azure Media Services, OneDrive, SharePoint, SQL Server 365, Oracle, Salesforce, Sugar CRM, SAP, IBM DB2 atlıyorum aradan rastgele. Informix, Yammer, Dynamics CRM, Aksap'ta gibi gibi gibi. Twitter'da var. Efendime söyleyeyim. Bu tür konnektörlerden kutuyu drag drop yapıp ondan sonra şu şundan şuysa işte oradan aldığın son bilmem ne şuysa diye işte konnektörün size verdiği şeylere göre efendime söyleyeyim. Konnektörler zaten yazılmış durumda. Kullanmanı sağlıyor. Bir de zaten protokol dediğimiz yine bunlar da aslında konnektör gibi şeyler. Default standart şeyler var. HTTP, HTTPS, File, FTP, PUP3 IMAP, SMTP, WCF SOAP. Bir de BizTalk servisleri var. Aslında bu BizTalk'la uygulama geliştirenlerin bildikleri bir dünya. Dolayısıyla bu BizTalk servislerine de bağlanabiliyor olması çok da şaşırtıcı değil. Bu Logic App'te yapmaya çalıştığımız dünya. Özetle burada BizTalk servislerine de bağlanabilir hale geliyoruz. Dediğim gibi kod yazmadan bile birçok Logic App geliştirebiliyorsunuz. Buradaki asıl espri bu Logic App'leri ile ilgili asıl hani bunu yapmasını beklediğimiz kişiler Azure portali kullanabilecek kadar bilgisi olması yeterli. Developer olmak falan zorunda değil. Logic App'leri kullanacak kişiler. Continuous Delivery. Continuous Delivery, Continuous Integration bu lafları daha çok yeni yeni duyuyorsanız çok duyacaksınız. Zaten kullanıyorsanız hoşunuza gideceğini düşündüğüm şeyler. Continuous Integration meselesi yine sağ üst tarafta biz varız developer olarak. Ortada Azure App, sol alt tarafta da kullanıcılarımız var. İşte Azure App'e bağlanıyorlar. Şimdi biz developer olarak Visual Studio Online'a kodlarımızı gönderiyor olabiliriz. Ya da GitHub'a ya da Bitbucket'a gönderebiliyoruz. Şu anda desteklenen bunlar. Ve dolayısıyla bizim özetle bu web app'in içerisine girip ya da işte mobile app'in içerisine girip ey arkadaş şu kaynaktan alacaksın kodları diyebiliyoruz. Şimdi continuous deployment meselesinde de örneğin şu anda bu ekranda web app production slot yazıyor ya az önce konuştuğumuz slotlar. Production slot şu anda yayında sol üst tarafta. Bir tane de staging slotumuz var alt tarafta. Yani daha bakacağız. Şimdi ne oluyor? Sağ alt tarafta bizim build developer olarak değişiklik yapıyoruz. Bunları commit ediyoruz GitHub'a, bizim repozitörümüze. Arkasından da bizim web app staging slotundan bizim arkadaş git pull komutu çalıştırıp bizim git repomuzdan submit ettiğimiz değişiklikleri belirlediğimiz aralıklarla alıp staging slotta göstermeye başlıyor. Aslında hikaye bu ve arkasından staging slot'taki operasyon diyelim ki tamam budur. Staging ile production'ı swap ettirebiliyoruz. Path diye de yayınlanabiliyoruz. Ve otomatik swap diye bir özelliğimiz de var burada. Okey. Şu anda bahsettiğimiz Git, Visual Studio Online, yine de Team Systems, GitHub, Bitbucket. Ha burada şey, Azure Web App'te göstermeyi atladım ama hala eski sistemlerin için ya da bir sebeple mecburen öyle olabilir. FTP desteği, FTPS desteği hala web app'in detaylarına baktığınızda orada göreceksiniz. Adres budur, kullanıcı adım budur kardeşim diye yazan yani. Biraz daha devam edelim. Son 15 dakikamız. Otomatik ölçeklendirme konusu. PaaS'ın en büyük güçlerinden bir tanesi. Şimdi yine sol alt tarafta son kullanıcılar var. Ortada bizim web app var. Sağ üst tarafta da biz varız. Bitbucket ıvır zıvır. Gördüğünüz gibi GitHub, Visual Studio Online, işte Team Systems. İstiyorsa Windows'un uygulama geliştirir arkadaş, istiyorsa Mac'inde, Linux'unda vesaire. Şimdi ne oldu? Autoscale dediğimiz özellik var. Bu autoscale dediğimiz özellik şöyle bir özellik. Gördüğünüz gibi bizim bir tane vardı, üçe çıktı. Şunu söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki, ey Azure Web App, o kullanılan ortalama işlemci yüzdesi %80'i geçerse bir tane daha aç. Şimdi de öyle oldu diyelim. Bir tane daha açtı. Bir tane 3 oldular şu anda. Aynı şekilde trafik düştü diyelim. Ya da işte trafik demeyeyim de sadece CPU için değil bu arada. CPU ve veya RAM için yapabiliyoruz. Bu %80 dediğimiz maksimum şu limiti geçersen 80 ya da 90 ne istiyorsan %70. Aynı şekilde bunun minimumu da var. Aşağı doğru bu scale in kısmı. Scale out da bu yukarıya doğru gittiğimiz kısım. Ölçeklendirmede yatayda gidiyoruz burada. Scale in dediğimiz kısımda ne oluyor? İşte minimum bir değer belirliyoruz. İşte CPU ve veya RAM için. Diyoruz ki işte %15-20 bu seviyede düşerse de kapat. Dolayısıyla bizim arkadaş gerektikçe, gördüğünüz gibi trafik geldikçe bam bam bam bam bam bam bir sürü HP açarak trafiği kaldırıyor. Kullanıcılar gittikçe de bizim uygulama. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz? Elimize şey geçiyor. Gereksiz maliyetten kurtulmuş oluyoruz diye. Ve yani düşünseniz gecenin saat ikisinde trafik yok, o yok, bu yok. Ben niye para ödeyeyim? Gereksiz miktarda kaç tane şey boşu boşuna çalıştırayım. Tipik PaaS senaryosu aslında. Platform as a Service senaryosu. Aslında küçük bir detay. IaaS'ta da bu bahsettiğim özellik var ama yine maliyeti unutmayın. Zaman maliyeti. Demin ne söyledim? Zaten gördünüz. Web uygulamasını açtığımda pat diye bir dakikanın altında bir sürede bile yani saniyeler mertebesinde ayağa kalktı. Niye? Çünkü bir tane zaten o makine ayaktaydı. O hani bakmıştık ya computer name'i işte F, E, bıdı bıdı bıdı bıdı denen makine. Bu makine zaten ayaktaydı. Orada bizim için bir tane VHWP.exe açıldı. Ondan sonra VHWP.exe'nin yanına işte şu oradaki şu adamın paketini çalıştıracaksın. Application pool'unun adı da FC Webinar 4 olacak. Identity'si bu olacak. Bu adam sadece kendi bu application pool'unu görür diye giden bir sistemden bahsediyoruz. Bu arada hani güvenlik anlamında şu geçiyorsa aklınızdan bu V3WP.exe bir ve etrafındaki bu dosyalar aslında bir sandbox'ta çalışıyor. Yani bu şu demek. O makinenin içerisinde sizin V3WP.exe çalışıyor ya. Zaten orada bir kullanıcıymış gibi oluyorsunuz ya. FC ve Webinar 4 diye. Dolayısıyla siz sadece kendi kaynaklarınıza erişebilirsiniz. Ya da başkaları da gelip sizin kaynaklarınıza erişemez. Siz zaten orada hani C'nin altında bilmem neyi sil derseniz access denied alırsınız. Çünkü hakkınız yok. Permissionlarınız yok. Siz o makinede admin değilsiniz. Yani o FC Webinar 4 denen. Şeyi düşünün. Application Pool Identity'de de öyle olur ya. Dolayısıyla böyle bir mantıktan bahsediyoruz. Tamam. Şimdi web job'larla ilgili demin aklımdan birkaç tanesini söylemiştim ya. Hemen onları da konuşalım. Zaten bakalım birkaç soruya da belki cevap verebilir hale geleceğim gibi gözüküyor bugün. Son bir iki slaydımız çünkü bu. Evet, tümünü söyleyelim. Bakın, CMD uzantılı, BAT dosyalı, BAT uzantılı, .exe, PowerShell, arada atladıklarından birisi PS1, SH'yi söylemiştim. Bakın, PHP de çalıştırabilirsiniz. Bu ne demek? Ya siz işte PHP biliyorsunuz. Ben ne bileyim işte PowerShell'le yazacağım. PHP illa da web'e cevap vermek zorunda olan bir şey değil. PHP.exe boşluk bir şey nokta PHP dediğiniz zaman komut satırından da bıdı bıdı bir sürü şeyler yapabilir. Bu mantıkla yazılmış PHP'lerden bahsediyoruz. Ya da istiyorsanız web'e de cevap verebilen hale verirsiniz ama sonuçta web job dediğiniz şey çalışır eder. Ortada bir browser yok durumu. Bir konsola çıktı veriyormuş gibi düşünmelisiniz. Aynı şekilde Python'ın run.py'ye, aynı şekilde Node.js, run.js doğal olarak çünkü bunların da şeyleri var. Sistemde demin anlatmıştım. Handler'lar vesaireler var. Job tipleri gördüğünüz gibi demin continuous'u söylemiştim. Scheduled'ı söylemiştim. On demand'ı söylemeyi unuttum. Düğmeye basıp canınız istediğinde de çalıştırabilirsiniz bir şeyi. Scale meselesi. İsterseniz sadece bir singleton olarak çalıştırıp bir tane bu web job'dan çalıştırabilirsiniz. Ya da isterseniz scale ederek bu web job'dan bir sürü de çalıştırabilirsiniz. Web job SDK'miz var. Bunun detayına şimdi giremeyeceğiz. Dokümantasyon azure nokta micro affedersiniz. Seste bir problem oldu. Umarım şu anda beni duyabiliyorsunuzdur. Okey. Şimdi Türkçe sorularınızı cevaplıyoruz kısmımız. aka.ms/msdiyan.tr adresindeyiz. Burası sizi Türkçe MSDN forumlarımızın olduğu kısma götürüyor olacak. Lütfen sorularınızı oradan sorunuz. Sorularınıza Microsoft'ta DX departmanındaki arkadaşlarım artı Microsoft iş ortağı arkadaşlar, MVP arkadaşlar, MSP arkadaşlar ya da siz biliyorsunuz cevabı herkes birbirimize de cevap verebiliriz. Standart bir forum ortamından bahsediyoruz. Lütfen kullanınız. Bunun haricinde tekrar hatırlatma yapmak isterim. Şu ilk slaydımıza geri dönüyorum. Burada da en alt tarafta bu üçüncü serideki üçüncü videomuz oldu. aka.ms/mabe neyin nesi derseniz bu mabe'de be'de Microsoft Azure başlangıç eğitimleri diye bir şey. Link kısaltması olarak düşünmüştüm. Kısa olsun diye. aka.ms/mabe adresinden birinci ve ikinci bölümün kayıtlarını yayınladım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kaçıran arkadaşlar devam edebilirler. Bu üçüncü bölümdü. Üçüncü bölümünde kayıtları çıkar çıkmaz. Hemen oraya upload ederek paylaşıyor olacağım. Şimdi Q&A kısmını hemen soru cevap kısmına bakıyorum. Ses gitti. Arkadaşlar arada ben yanlış yazarken düzeltmişler. 3 yerine 4 yazmışım. Konuşma ve görüntü arasında fark oluyor diyen arkadaşlar olmuş. SCM'yi kim erişebilir? Güzel. Çok doğru bir soru. SCM'ye doğal olarak siz erişebilirsiniz. Zaten bu arada benim fcwebinar.azurewebsites.net az önce açmıştım. fcwebinar.azurewebsites.net yazın şimdi şeyinizden. Internet Explorer'ınızdan. Oraya ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Çünkü ben onu herkes açık yaptım. fcwebinar.scm .azurewebsites.net yazın. Bakın göreceksiniz size şey çıkacak. Authentication çıkacak ve doğal olarak almayacak. Çünkü orayı ben sahibi tırnak içinde olarak yönetebiliyorum. Daha önceki oturumların videolarını paylaştığınız bir link vardı. Süper. Onu gösterdim sanırım. Şuradan tekrar. Ayhan Bey'e cevap verdik. Abdülkerim Bey, HDInsight ile ilgili bir webinar bekliyoruz diyor, Spark'la ilgili. Abdülkerim Bey, bu tür şeylerle ilgili de webinarlar yapmayı düşünüyoruz. Fakat daha henüz şu anda bu yaptığımız başlangıç eğitimleri serisi, doğal olarak önce bir kabaca toplamda ne var ne yoku bir hep beraber görüşelim, konuşalım diye yaptık. Arkasından daha derinlere doğru iniyor olacağız. Hem bu yaptığımız webinarların kayıtları atıyorum. Diyelim ki işte HDInsight ile ilgili konuşmaya başladık. Biz orada Hive'dir, Pig'dir, Spark'tır, Storm'dur konuşmaya başlayınca bunlar ne konuşuyor demesin diye geriden gelen arkadaşlarım da lütfen hani şu dörtlü kısımdan başlayın gibi oldukça hani ekleye ekleye gitme gibi bir yöntemle ilerliyor olacağız. Başka sorular gelmeye devam ediyor. Son 5 dakikada halledelim. AutoScale olarak kullanılan web servislerinde kullanıcı profil resimleri gibi imaj ve eklentileri nasıl ve nerede saklamayı önerirsiniz? Okey. Bu da çok güzel bir soru. Tekrar yavaş yavaş okuyayım. AutoScale olarak kullanılan web servislerinde kullanıcı profil resimleri gibi imaj ve eklentileri nasıl ve nerede saklamamızı önerirsiniz? Şundan dolayı çok doğru bir soru. Şimdi biz ne dedik? PaaS, web app. Şimdi A, B, C diye anlatıyorduk ya. Şimdi bir şey nokta img işte profil resmi olur, o olur, bu olur. Hatta şöyle düşünün. Daha da anlaşılması kolay olsun diye biraz daha zorlaştıralım. Düşünün ki uygulamamızın içerisinde upload kısmı var. İşte imaj upload ediyorlar, video upload ediyorlar falan kullanıcılar. Şimdi bu upload işi A'ya gelince A'ya mı upload edecek? B'ye gelince B'ye mi upload edecek? C'ye gelince C'ye mi peki hangisini upload edecek? Aslında cevap belli. Yine aynı. Nasıl session state'i A, B, C'nin herhangi birinde tutmadık da D gibi bir yerde tuttuk, Redis cache'de tutalım dedik ya. Aynı mantıkla burada da işte D gibi bu file'ları tutacağımız bir yer aslında var. Aslında bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz diyeyim. Şaşırmayacaksınız daha doğrusu. Bizim storage account'umuz var değil mi? Her şeyimizi tuttuğumuz yer storage account'umuz. Yani storage account'umuzun işte VHD'lerimiz falan tuttuğumuz anlamında söylüyorum. Her şeyden kastım. File anlamında bize verilen yer blob'lar. Storage account'taki blob kısmı. Ve dolayısıyla ne olacak? İşte fc.webinar.blob.core.windows.net slash images slash bilmem ne nokta png. Bu. Dolayısıyla merkezi olmuş olacak. Zaten hani image server falan diye bir şeyler yaparız ya hani img.birşey.com işte i.birşey.com diye merkezi bir yere tutarız ya o imajları. Azure falan yokken işte eskiden şey falan yapılırdı. Bir tane file server kurulurdu. O upload o file server'a konurdu. Bütün her yerden de o i nokta falan nokta işte slash en sonunda bir şey nokta jpeg png falan derdik. Aynı model. Burada o file server yerine önerdiğimiz yer tabii ki şu anda zaten aslında bizim kendi web sitelerimizde de birçok yerde imajlara falan bakarsanız bir şey nokta blob nokta core nokta windows nokta net slash bıdı bıdı bıdı gibi yerler göreceksiniz. Okey. Son başka sorumuz varsa hemen son bir soru daha yanıtlayalım ve tamamlayalım. Oluşturduğumuz Redis cache'i sadece bir web app ile mi kullanmalıyız yoksa her web app için Redis cache oluşturmalı mıyız? Tek bir Redis cache'e birden fazla web app eriştiğinde keyler karışır mı? Karışacaktır doğal olarak. Aslında bu sorunun cevabını şöyle yapalım. Cenk Bey, bizim MSDN forumlarına lütfen hatırlatmak için tekrar sormanızı rica edebilir miyim? Bu arada ben de detaylı olarak inceliyor olayım. Bir hatalı cevap vermek istemiyorum. İlgili dokümanları nerede ne yazdığını, oraya yazacağınız sorunun altına da cevaplayarak zaten başka bilen arkadaşlar varsa onlar da yazmış olurlar ama hani cevap gelmezse ben cevap vereceğim sözüm. Süper Murat Bey, aynen dediğiniz gibi. Sanırım bugünü de tamamlayabiliriz. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Saat değişikliği için özür diliyorum. Bunu ne yazık ki yapmak durumundaydık. Çünkü Ankara'da bir etkinliğe yetişmek gibi bir sebepten dolayı böyle bir şey yapmak durumunda kaldım. Dördüncü bölüm gelecek hafta son bölümümüz olacak. Gelecek hafta pazartesi aynı saatte değil. 13.30 yine başlıyor olacağız. Herhangi bir şekilde bir değişiklik olmayacak. Dördüncü bölümde data kısmını konuşacağız. Data kısmında da çoğunlukla SQL kısmından başlayacağız. DocumentDB, NoSQL kavramından biraz bahsedeceğiz. Biraz daha başka işte Redis'ten dokunacağız. Yine hep böyle koca koca bu başlık, bu gördüğümüz koca koca IaaS, PaaS, data falan dediğim şeylerin tadımlık üstlerinden bazı örneklerden, herkesin daha çok kullanacağı örneklerden geçiyor olacağız. Gelecek hafta saat 1.30'da görüşmek üzere. Katıldığınız için çok teşekkür ederim tekrar. Görüşmek üzere.